Ayrım 6, sayfa 62. İki gemi nehrin ağzına doğru yol alıyordu. Seraf önde, Yeoman of York yaklaşık 400 metre arkasındaydı. Seraf'ta hala tersanenin işçileri bulunuyordu. Çalışmalarını vaat edilen tarihte bitirememişlerdi. Ama Hal buna rağmen hareket emrini vermişti. Bay Green'e adamlarınızı Plymouth'la karaya çıkaracağım dedi. Ama işleri yine de bitirememiş olurlarsa eve yüzerek dönmeleri için onları Biscayne körfezinde denize atacağım. Mürettebat Seraf'a uyum sağlamaya çalışırken gemi hantalca idare ediliyordu. Hal geminin kıçından geriye bakınca Yeoman'ın mürettebatının yelkenlerini hızla ve ustalıkla kullandıklarını gördü. Yeoman'ın kaptanı Edward Anderson mutlaka onu gözlüyordu. Hal adamlarının acemiliği karşısında utancından kızardı. Ama ümit burnuna varışlarında durumun değişmesi için kendi kendine söz verdi. Manç'ın açık sularına çıktıklarında rüzgar yön değiştirerek kuvvetlendi ve bir sonbahar fırtınasına dönüştü. Güneş de bulutların arkasına saklanmış, deniz tatsız bir yeşil renk almıştı. Gece vaktinden önce bastırdı. Böylece iki gemi Dover'ı geçmelerinden önce birbirleriyle bağlantıyı kaybettiler. Seraf birkaç gün süresince üzerine doğru gelen dalgalarla boğuştu ama en sonunda White Adası'nı geçtiler. Hal de Yeoman'ın sadece 4 mil arkasında ve kendisiyle aynı rota üstünde olduğunu gördü. Güzel diyerek dürbününü kapadı. Anderson hakkında bir kanıya varmayı ertelemişti. Yeoman'ın kaptanı kırmızı yüzlü ve somurtkan bir Yorkshire'lıydı. Görünüşe bakılırsa Hal'in kendisinden üstün konumda oluşuna içerliyordu. Ama o ilk günlerde ne olursa olsun iyi bir denizci olduğunu kanıtlamıştı. Hal dikkatini yine Seraf'a çevirdi. Bu koşullar altında çalıştıkça mürettebatın gemi idaresindeki deneyimi artıyor, adamlar neşeli ve istekli görünüyorlardı. Ki öyle de olmaları gerekirdi. Hal en iyi denizcileri bulmak için yüksek ücretler önermiş, şirketin ödediği miktarla aradaki farkı kendi kesesinden ödemişti. Tam o sırada Bay Walsh tarafından derslerinden azat edilen 3 kardeş güverte merdivenini koşa koşa çıktılar. Heyecanlı ve gürültücü davranıyorlar, yarı fırtına koşullarına rağmen en küçük bir deniz tutması belirtisi göstermiyorlardı. Aboli onları Londra doklarında gemicilere giyim eşyası vesaire satan sayısız tüccarlardan aldığı giysilerle donatmıştı. Özetle babasıyla ilk kez denize açıldığı sırada Hal'in yaşadığı durumdan daha rahattılar. İhtiyar onu şımartmak istememişti. Hal yelken bezi kadar sert bir kumaştan yapılmış iç çamaşırlarını ve katranla sıvanmış kısa paltosunu çok iyi hatırlıyordu. Üstelik giysileri tuz billurlarıyla daha da sertleşmiş olduğundan delikanlının koltuk altlarını ve apış arasını yara etmişti. Öbür sıradan denizciler gibi açık güvertedeki demli bir hasır döşeğin üstünde Aboli'nin yanında nasıl uyuduğunu, yemeklerini toplardan birinin korumasında parmaklarını kullanarak nasıl yediğini, teneke kasesinin içinden katı parçaları çıkarmak ve sert peksimetleri kırmak için kamasından nasıl yararlandığını, tuvaleti için geminin baş tarafındaki deri kovayı kullanışını ve bir yolculuğun başından sonuna kadar hiç yıkanmayışını anımsayarak garip bir şekilde gülümsedi. Bunların bana bir zararı dokunmadı ama yararının dokunduğunu da söyleyemem diye düşündü. Bir delikanlının iyi bir denizci olmak için domuz gibi yaşatılıp eğitilmesi gerekmez. Tabii ki babasıyla çıktığı o ilk yolculuğundaki koşullar farklı olmuştu. Eski Lady Edwina, Seraf'ın yarısından bile küçüktü. Babasının kamarası ise şimdi kendisinin kaldığı kış tarafındaki geniş kamaranın yanında köpek kulübesinden farksızdı. Hal işçilerden kamerasının dolap kadar küçük bir bölümünü bölmeyle ayırmalarını ve buraya oğlanlara ranza vazifesi yapacak 3 raf yapmalarını istemişti. Öğretmenin bir denizci olamayacağını ısrarla iddia etmesine rağmen Bay Walsh'ı katip olarak bordroya geçirmişti. Adamcağız minik kamerasını ders odası gibi kullanarak çocukların eğitimini sürdürecekti. Hal şimdi Daniel'ın bağırışarak ve oynayıp zıplayan oğlanları güverteye adımlarını atar atmaz yakalamasını ve onlar için tasarladığı görevlerin başına yollamasını onaylayarak seyrediyordu. İkizleri ayırmış, Tom'u sancak nöbetine, Guy'ı ise öbürüne almıştı. Bu çocukken birbirlerini daima kötü etkiliyorlardı. Guy'ın yakınlığında olması Tom'u gösteriş yapmaya teşvik ediyor, Tom'un maskaralıkları ise Guy'ı şaşırtıyordu. Dorian da aşçının kahvaltıyı yukarı taşımasına yardım etmesi için mutfaklara yollanmıştı. Hal Daniel'in yelkenlerle ilgili işlemler için ikizleri tepelere yollamasından bir an endişe duymuştu ama tasalanması boşunaydı. Fırtınalı havalarda güvertelerde dolaşma ve gemi bir yana yatarken dengelerini sağlayabilme yeteneğini geliştirdikleri zaman buna da sıra gelecekti. Daniel şimdilik onları açık güvertede tutuyor, yelken iskotalarıyla meşgul ediyordu. hal oğlanları iri yarı adamın gözetiminde bırakabileceğini ve dikkatini kendi gemicilik sorunlarına yöneltebileceğini biliyordu. Kıç güvertesine bir aşağı bir yukarı yürüyor, gemisinin yelkenlerdeki herhangi bir değişikliğe ve ayarlamalara nasıl tepki verdiğini inceliyordu. Yeşil bir dalganın gemiyi kaplaması, suların da güverteleri boydan boya kat edip bordadaki deliklerden aşağıya dökülmesi üzerine geminin baş tarafında daha fazla su biriktiğine karar verdi. Son günlerde istediği dengeyi sağlamak için ambarlardaki kargoyu ve özellikle ağır su fıçılarını nasıl yeni baştan istifleyeceğini gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Gemiye iki deniz mili kadar hız verebilirim diye hesapladı. Charles onu savaştan farksız bir sefere yollamışsa da Doğu Hindistan şirketinin başlıca kaygısı her zaman kârdı. Seraf'ın ambarları da şirketin Bombay'daki fabrikalarına teslim edilecek çeşitli mallarla ağzına kadar doluydu. Kafası bir yandan yükle ve denge konularıyla meşgul olurken öbür yandan da mürettebat üzerinde kafa yoruyordu. Nöbetçi subayları hala eksikti. Zaten doğrudan Fransa kıyısındaki Uşant'a yönelip Biscayne Körfezi'ni aşmamasının, oradan güneye Afrika anakarasının çıkıntısına ve Ümit Burdu'na yollanmamasının nedeni de Plymouth'a uğrayacak olmasıydı. Plymouth bağlantı limanlarıydı. Daniel'le Aboli kentteki hemen her erkek kadın ve çocuğu ve de çevredeki arazileri tanıyorlardı. Daniel Plymouth'da karaya adımımı atar atmaz vardiya listesine İngiltere'nin en iyi denizcileriyle doldurabilirim. Hem de bir günün içinde diye böbürlenmişti. Hal bunun doğru olduğunu biliyordu. Wilson da Ned dayım bizi orada bekleyeceğine dair haber yolladı demişti. Ned Tyler'ı Seraf'ın mürettebatına katmayı aklına koyduğu için de Hal buna çok sevinmişti. Bu dolambaçlı rotanın mürettebat bulma ihtiyacından başka nedenleri de vardı. Londra'da barut ve saçma bulmak neredeyse olanaksızdı. İrlanda Savaşı cephane kıtlığı yaratmıştı. Şimdi bir de Fransa ile savaşın eşiğine gelindiğinden Savaş Bakanlığı tüm barut fıçılarını ve mermileri stok ediyordu. Fabrikaların ürünlerin en küçük bir kırıntısını bile alıkoyması yasaklanmıştı. Hal'in Plymouth doklarında sahibi olduğu ambarlardan biri barut varilleriyle ve demir saçmalarıyla tepeleme doluydu. Hal bu malzemeyi Golden Broke'un bir sonraki seyahatine hazırlık olsun diye burada stoklamıştı. Ama Dorian'ın annesi ölüp arkasında bakılması gereken bir bebek bırakınca adam bu projeden caymak zorunda kalmıştı. Hal'in depoladığı yeni barutlar epey eski olmakla beraber eski tipler kadar çabuk bozulmayan bir cinsti ve iyi durumda olmaları gerekiyordu. Plymouth'a uğramalarının sonuncu nedeni ise Charles'ın şirketin Bombay'daki fabrikalarına götürülecek yolcuların olmasıydı. Bu kişiler limanda Seraf'ı bekliyor olacaklardı. Charles kaç kişi yollayacağını söylememişti ama Hal kalabalık olmamalarını diliyordu. Seraf kadar büyük bile olsa gemilerde yatacak yer kıttı. Hal'in subaylarından bazılarının da geleceklere yer açmak için kameralarından çıkarılmaları gerekecekti. Hal bu sorunlara öylesine dalmıştı ki hemen ileride White Adası belirince aradan hiç zaman geçmemiş gibi geldi ona. Sonra Gara Burdu'nun etrafını döndüler ve boğaz boyunca yol alarak Drake Adası'nın yanından geçtiler. Plymouth Limanı tam karşılarındaydı şimdi. Kıyıda avare dolaşan küçük bir kalabalık boğazdan gelen iki güzel gemiyi görmüştü. Rıhtımda dizilerek gemilerin rıhtıma bağlanmalarını seyrettiler. Daniel Hal'in yanında durarak, ''Orada işaret etici gibi parlayan o gümüş saçlı kafayı görüyor musunuz?'' diye sordu. Çenesiyle rıhtımı işaret etti. ''Gözden kaçırmak olanaksız, öyle değil mi?'' Hal gülmeye başladı. ''Tanrım, Bay Ned bu. Yanındaki de Will Carter. Ned aklını çelmiş olmalı.'' Daniel devam etti. ''Dostumuz Will iyi adamdır. O üçüncü kaptan, Ned de ikinci kaptan olursa nöbetçi grubunuz tamam demektir kaptanım.'' Rıhtıma bağlanmalarından sonra gemiye ilk çıkan Ned Tyler oldu. Hal onu kucaklamamak için kendini güç tuttu. ''Sizi görmek ne güzel Bay Tyler.'' ''Ned, ne kadar güzel bir küçük geminiz var ama başı fazla su çekiyor. Yelkenleri de çamaşır günündeki kirli gömlek yığınlarına benziyor.'' dedi. ''Hal ama sen bunun çaresine bakacaksın öyle değil mi Ned?'' dedi. Ned başını salladı. ''Muhakkak ki kaptan.'' Aboli yolların kötülüğüne rağmen Londra'dan tam zamanında yetişmişti ve atlar henüz arabaya koşulmuş olduğu halde arabacı yerinde oturmuş bekliyordu. Hal Daniel'e barutu ambardan nakletmelerini ve Seraf'ın su fıçılarının rıhtıma indirilerek tekrar doldurulmalarını emretti. Bundan sonra çocukları yanına çağırdı ve Aboli'nin atlarla beklemekte olduğu yere gittiler. Guy saygılı bir tavırla ve biraz da rahatlamış olarak babasını izledi. Tom'la Dorian, Guy'dan farklı olarak ancak bir yığın geciktirme taktiklerinden sonra iskeleden karaya indiler. Bu arada mürettebattan dost oldukları kişilerle uzatmalı vedalaşmaları da bunun bir parçasıydı. Oğlanlar sanki bir teknede yaşamak için doğmuş gibi gemi hayatına uyum sağlamışlardı. Hal gerçekten de öyle zaten diye düşünerek sırıttı. Gelin yumurcaklar dedi. Yarın yine gemiye dönüp koca Daniel'e yükleme işinde yardım edebilirsiniz. Arabacı yerinde Aboli'nin yanına tırmandıkları an Hal, bizi Highville'da götür Aboli dedi. Bir süre sonra araba malikanenin sınırını işaretleyen taş duvardaki kapıdan geçti. Tom ileriye bakınca tek bir atlının tepenin eteğinde arabaya yetişmek amacıyla atını kırda koşturduğunu gördü. Doğu Rushville'daki Kalay Madeni yönünden gelen kara aygırın sırtındaki siyahlar giymiş uzun silüetin kim olduğu şüphe götürmezdi. Dorian da kara biliği aynı anda görmüştü. Korumasını arar gibi Tom'a biraz daha sokuldu ama çocukların ikisi de konuşmadılar. William atı çitin üzerinden atlatmaya hazırlandı. At ve binicisi bir an sonra havadaydılar. Kara pelerin arkada dalga dalga havalanırken kolaylıkla çitin öbür yanına indiler ve yaklaşan arabayı karşılamak üzere yola çıktılar. William Aboli'yi ve arabacı yerindeki iki kardeşini görmezden geldi. Bunun yerine atının dizginlerini çekerek arabanın yanında yol almaya başladı. ''Hoş geldiniz baba'' diye arabanın camının öbür yanındaki Hal'e seslendi. ''Highville'da hoş geldiniz, sizi çok özledik.'' Hal hazla gülümseyerek camdan dışarı uzandı ve baba oğul hemen heyecanlı bir konuşmaya daldılar. William Hal'in yokluğunda bütün olan bitenleri anlattı. Bu arada madenlerin idaresini ve hasatı özellikle vurguladı. Büyük evden önceki son yokuşu tırmanırlarken William sıkıntılı bir tavırla konuyu değiştirdi. ''Az daha söylemeyi unutuyordum. Konuklarınız Brighton'dan geldiler. İki gündür burada gelişinizi bekliyorlar.'' ''Konuklarım mı?'' Hal şaşırmış görünüyordu. William kamçısıyla uzaktaki çimlerin üstüne dolaşan silüetleri işaret etti. Bunlar iri yapılı bir adamla iki koluna girmiş iki hanımdı. Parlak renkli göğüslük giymiş iki küçük kız arabayı karşılamak için çimlerin üstünde birbirleriyle yarışıyorlar, diğer bir yandan da kaynayan bir kazandan fışkıran buhar gibi heyecanla ciyaklıyorlardı. Dorian dudak büktü. ''Kızlar, hem de küçük kızlar. Ama büyük bir kız da var.'' Tom'un keskin gözleri tıknaz adamın koluna girmiş iki kadından ince yapılısını hemen seçmişti. Hem çok da güzelmiş. Aboli, aklını başına topla Klebe diye mırıldandı. Bundan önceki başını belaya sokmuştu. Ne çare ki delikanlı kuşun kokusunu almış bir av köpeği gibi davranıyordu. Hal sinirli bir tavırla William'a kim olabilirler ki diye sordu. Bütün vaktini ve kafasını gemiyi uzun bir yolculuğa hazırlamak için odaklaştırmıştı. O yüzden Highville'da davetsiz konuklar ağırlamanın hiç sırası değildi. William, bu konuklar Bay Beattie ile ailesi diye yanıt verdi. Bana sizin onları beklediğiniz söylendi baba. Doğru değil mi yoksa? Olmazsa onları sepetleyiveririz. Hal Allah kahretsin diye vardı. Az daha unutuyordum. Seraf'la Bombay'a kadar gelecek yolcular olmalılar. Beattie oradaki şirketin fabrikasının yeni genel denetçisi olacak ama bütün kabilesini beraberinde getireceğini Charles söylemedi. Al sana bir sıkıntı daha. Dört dişi birden. Hepsine nerede yatacak yer bulacağım? Neyse ki aileyle tanışmak üzere arabadan inerken Hal sıkıntısını gizlemeyi başardı. Hizmetkarınızım efendim. Lord Charles sizden çok bahsetti. Devon'a kadar olan yolculuğunuzun rahat geçtiğini umarım. Gerçek şu ki ailenin Highville'da geleceğini düşünmemiş, onların limanda kalacak bir yer bulacaklarını varsaymıştı. Ama duygularını belli etmeyerek adamın karısını buyur etti. 20 yıldır aynı sofrada oturduklarından Bayan Beattie de kocası gibi etli butluydu. Yüzü kıpkırmızı bir çocuğun topu kadar yuvarlaktı. Başlığının altından küçük kızlarda görülmesi beklenen türden lüleler fışkırıyordu. Hal'in önünde bir fili hatırlatan bir reverans yaptı. ''Hal bize onur verdiniz hanımefendi'' diyerek kadını centilmence selamladı. Adam elini öperken kadın kıkırdadı. ''Büyük kızım Caroline'ı sizinle tanıştırabilir miyim? Bayan Beattie, Sir Henry Courtney'in Devon'un en zengin adamlarından biri ve büyük bir toprak sahibi olmasının dışında dul bir erkek olduğunu biliyordu. Caroline 16 yaşında, çok güzel bir kızdı. Aralarındaki yaş farkının 25 yıldan fazla olmadığını hesapladı. Kocası Bay Beattie ile kendisinin arasındaki yaş farkı da o kadar değil miydi?'' Hep birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyorlardı. Dostlukların gelişmesi için bol zamanları olacaktı. Hayaller bazen gerçekleşebilirdi. Hal önünde zarif bir reverans yapan genç kızı başına eğerek selamladı ama elini öpmeye kalkışmadı. Bakışı anneleriyle babalarının etrafında küçük serçeler gibi zıplayan iki küçük kıza kaydı. ''Bu güzel genç hanımlar da kim?'' ''Ben Agnes'im.'' ''Benim adım da Sarah.'' Merdiveni çıkıp Highville'ın ana kapısından içeri girerlerken Hal iki küçük kızı ellerinden tutuyordu. Agnes'la Sarah gevezelik edip zıplıyor, ona bakarak ilgisini çekmek için yarışıyorlardı. Aboli efendisine sevgiyle bakıp hep bir kız çocuk istemiştir ama bu haşarı oğlanlardan başka çocuğu olmadı diye mırıldandı. Dorian hışımla karşılık verdi. Onlar sadece kız. Tom bir şey söylemedi. Yüzünün bütün ayrıntılarını görmek için Caroline'a sokulduğundan beri konuşmamıştı. O andan itibaren büyülendiği söylenebilirdi. Caroline ve Guy öbürlerinin arkasından merdiveni çıkıyor yan yana yürüyorlardı. Ama Caroline merdivenin tepesinde durup arkasına baktı. Tom'la göz göze gelmişti. Genç kız Tom'un hayalinden geçirebileceği en güzel yaratıktı. Neredeyse Guy kadar boyluydu. Ama omuzları darbeli ise bir fidan kadar kıvraktı. Kaç kat iç etek ve etekliklerin altındaki ayaklarının minicik olduğu gözden kaçmıyordu. Kolları elbisesinin karpuz kollarının altında çıplaktı. Teni de beyaz ve pürüzsüzdü. Saçları pırıl pırıl bukleler ve kurdelelerle örülmüş bir kuleydi. Dolgun kırmızı dudakların ve menekşe renginde iri gözlerin süslediği nefis bir yüzü vardı. Tom'a sanki saydammış gibi bakarken sakin, anlamlı ve gülmeyen yüzünde hiçbir değişiklik olmadı. Delikanlıyı hiç görmemiş olsa ancak bu kadar olurdu. Sonra arkasını dönerek ailesinin arkasından eve girdi. Tom farkına varmadan tuttuğu soluğunu kulakları tırmalayan bir tıslamayla salıverdi. Aboli başını salladı. Olanların hiçbir parçasını dikkatinden kaçırmamıştı. Bunun uzun, aynı zamanda da tehlikeli bir yolculuk olacağını düşündü. Seraf 6 gün süresince rıhtım boyunda bekledi. Ned Tyler'la koca Daniel'ın bütün zorlamalarına rağmen geminin işçiler tarafından donatımı bu kadar sürmüştü. Sonuncu kaynak yapılıp sonuncu takozla mıhlandıktan sonra Daniel hepsini posta arabasına oturtup Deptford'daki tezgahlara gönderdi. O zamana kadar yük, yiyecekler ve silahlar Seraf'ın ambarından çıkarılıp tekrar içeri alınmış ve istiflenmişti. Halde limanın orta yerindeki bir sandaldan geminin su çekişini incelemişti. Yeoman'dan Edward Anderson ağır işe yardımcı olmaları için kendi ekibini göndererek iyi niyetini kanıtlamıştı. Ned bu arada bütün yelkenleri yelkencilerin atölyesine yollamıştı. Bütün dikiş yerlerini birer birer kontrol ederek beğenmediklerini yeniden diktirdi. Sonra her yelkenin branda bezinden torbasının içine yerleştirilmesini, işaretlenmesini ve gerektiğinde alınmak üzere yelken dolaplarına kaldırılmasını seyretti. Yelkenlerin icabına baktıktan sonra Ned yedek serenlerle ilgilendi. Sonra da onları ana yükten önce gemiye yolladı. Tom usta denizcinin peşinden ayrılmıyor, sorular soruyor ve denizcilikle ilgili tüm bilgileri topluyordu. Hal gemiye yüklenmelerinden önce her fıçıdan bir maşrapa su alarak bizzat kendisi tattı. Böylece tatlı ve içilebilir olduklarına emin oldu. Her 3 turşu fıçısından birini açtığı gibi geminin doktoru Dr. Reynolds'ı tuzlanmış domuz ve sığır etlerinin, peksimetlerin ve unların birinci kalite olup olmadığını denetlemekle görevlendirdi. Ümit burnuna vardıklarında suyun yosun tutarak yemyeşil olacağını, peksimetlerin içinden de kurtların çıkacağını hepsi çok iyi biliyorlardı. Hal buna rağmen temiz olarak yola çıkılmasında kararlıydı. Adamlar da onun ilgisini görüyor ve onaylıyorlardı. Pek az kaptan bu kadar zahmete katlanır. Hatta bazıları 1-2 yine arttırmak için Donanma Bakanlığından imha edilmesi gereken domuz eti satın alırlar diyorlardı. Daniel'la topçular nemin sızıp barutun katılaşmasını engellemek için bütün fıçıları kontrol ettiler. Bundan sonra 150 tane tüfek temizlediler. Çakmak taşlarının sert olup olmadığına ve tüfek ateşlendiği zaman kıvılcımlar püskürtüp püskürtmediklerine baktılar. Toplar kaldırıldı ve yuvaları yağlandı. Döner kundaklarının üstündeki küçük toplar yaklaşacak bir düşman gemisine hakim olacak ve güvertelerine saçmalar yağdıracak biçimde gözcü yerlerine ve kıç üstü güvertelerine yerleştirildiler. Demirciyle kalfaları, kılıçlarla baltaları bilediler ve gerektiğinde kullanılmak üzere raflara dizdiler. Hal gemideki yerlerin listesi üzerinde de kafa yoruyordu. Gemideki herkesin bir çarpışma durumunda yerini bu listeye göre ayarlayacaktı. Beklenmedik yolcularını yerleştirebilmek için elinde olan yeri de buna göre hesapladı. Sonunda oğlanları yeni küçük kamaralarından çıkardı ve bu yeri 3 Beatty kardeşe verdi. 3. subay Will Carter da minik kamarasını Bay Beatty ile karısına bırakacaktı. Bu iki şişman vücut sadece 55 santim enindeki bir ranzayı paylaşmak zorundaydı. Oluşacak tablo gözlerinin önünde canlanınca Hal sırıtmaktan kendini alamadı. Hal daha sonra Yeoman'dan Edward Anderson'la Seraf'ın kıç kamerasına saatlerce kapandı ve denizde iletişim kurmaları için bir sinyalizasyon sistemi geliştirdiler. 40 yıl önce Parlamento'nun 3 generali Blake, Dean ve Monk gündüz saatlerinde bayraklar ve yelkenler, geceleri de fenerler ve toplardan yararlanarak sinyalizasyon sistemlerine yenilik getirmişlerdi. Hal savaşlarda filoya daha iyi bir düzen vermek için direktifler adındaki broşürlerinin kopyalarını elde etmiş, o ve Anderson 5 bayrakla 4 feneri kendi sinyal dizilerine temel olarak kullanmışlardı. Bayrakların anlamı gemide dalgalandırılacakları konuma ve düzenlerine bağlıydı. Geceleri fenerler de belli bir modele göre diziliyorlar, ana direk ve ana serende dikey ve yatay hatlar ya da kareler ve üçgenler oluşturuyorlardı. Sinyaller üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra kötü görüş koşulları sırasında ya da bir savaşın karmaşası arasında iki geminin bağlantıyı kaybetmesi durumunda bir buluşma programı ayarladılar. Hal uzun tartışmalarının sonunda Anderson'ı artık iyi tanıdığına ve ona güvenebileceğine karar verdi. Plymouth'a varışlarının 7. gününde artık yola çıkmaya hazırdılar. William da Highville'deki yemek salonunda onlara bir şölen verdi. Caroline uzun yemek masasında William'la Guy'ın arasına oturtulmuştu. Tom da karşısındaydı ama masa rahat konuşulmasına olanak vermeyecek kadar genişti. Bu Tom için fazla bir şeyi fark ettirmiyordu. Çünkü hayatında ilk kez söyleyecek bir şey bulamıyordu. Yemek boyunca bir şeyler yediği söylenemezdi. İstakozla dil balığına bile dokunmamıştı. Oysa en sevdiği yiyeceklerdi. Kızın güzel sakin yüzünden gözlerini ayıramıyordu. Ama Guy, Caroline'ın bir müzik aşığı olduğunu hemen keşfetmiş, bu da aralarında bir bağ oluşturmuştu. Guy, Bay Walsh'tan ders alarak gerek klavsen, gerekse eski bir yaylı saz olan kitarayı çalmayı öğrenmişti. Tom bu çalgılara karşı herhangi bir yetenek göstermemişti. Bay Walsh'a bakılırsa şarkı söylemesi ise atları dört nala kaçırmak için yeterliydi. Bay Walsh, Londra'da bulundukları süre içinde Guy'la Dorian'ı bir konsere götürmüştü. Şiddetli bir mide ağrısı Tom'un onlara katılmasını önlemişti. Oysa şimdi Caroline'ın Guy'ın o akşamı müziği ve pırıl pırıl Londra sosyetesini anlatışını huşu içinde dinlemesini seyrederken buna esef ediyordu. Guy hanımların giydikleri tuvaletleri ve taktıkları mücevherleri bile anımsar görünüyor, bu arada iri menekşe gözler yüzünden hiç ayrılmıyordu. Tom kızın bakışlarını Guy'dan ayırmak için demir kafeslerinin içindeki delileri seyretmek için Bedlam'a yaptıkları ziyareti anlatmaya yeltendi. Birine bir taş attığımda o da dışkısını bana savurdu. Ama şans bu ya, pislik bana değil Guy'a isabet etti. Caroline'ın bir gül goncasına benzeyen üst dudağı o pisliğin kokusunu almış gibi nefretle kıvrıldı. İfadesiz bakışı da sanki orada değilmiş gibi Tom'u atlayarak yine Guy'ın üstünde durdu. Dorian masanın uzak ucunda Agnes'la Sarah'ın arasında baston yırtmış gibi oturuyordu. İki kız yüksek şamdanlarla gümüş vazoların içindeki çiçekler sayesinde annelerinin ve babalarının bakışlarından korunmuşlardı. Yemek boyunca kıkırdaşıp fısıldaşırken kendilerini öylesine komik fıkralar anlattılar ki kahkahayı basmamak için ağızlarına peçetelerini tıkamak zorunda kaldılar. Dorian çektiği işkenceyi sofraya hizmet eden uşakların birbirlerine anlatmalarından ödü kopuyordu. Bu takdirde arkadaşları olan ahırdaki seyis yamakları bile onu pısırık diye alaya alırlardı. Masanın başında Hal, William, Bay Beatty ve Edward Anderson kralı konuşmakla meşguldüler. Beatty, Allah biliyor ya, İngiltere tahtında bir Hollandalı'nın oturduğunu görmek hoşuma gitmemişti. Ama kara kadifeler giyen ufak tefek centilmen iyi bir savaşçı olduğunu kanıtladı dedi. William'ın çiçeği burnunda karısı Alice Courtney, Hal'in yanında sessizce ve solgun bir yüzle oturmaktaydı. Önceki günlerdeki sevecen davranışından farklı olarak şimdi karşısında oturan yeni kocasına bakmıyordu. Kulağının altındaki mor lekeyi pirinç pudrası sürerek ve üstüne siyah saçlarının bir perçemini tarayarak saklamaya çalışmıştı. Bayan Beatty'nin gevezeliklerine tek kelimelik yanıtlar veriyordu. Yemek sona erince William ayağa kalktı ve şarap kadehine gümüş bir kaşıkla vurarak herkesi sessizliğe davet etti. ''Sevgili ailemin kalan kısmı uzak ülkelere seyahat ederken görevi gereği arkada kalan biri olarak.'' diye başladı. Tom William'la babasının görmemesi için çiçek süslemelerinin arkasında başını eğerek kusacakmış gibi parmağını gırtlağına soktu. Dorian bu hareketi o kadar komik buldu ki öksürüklerle kahkahalarını gizlemeye çalışarak kızın kafasını masanın altına soktu. Caroline Tom'a mağrur bir bakış fırlattıktan sonra sandalyesinde kıpırdayarak delikanlının görüş alanından çıktı. William bu hareketlerin farkında olmayarak devam ediyordu. ''Baba, daha önce de defalarca olduğu gibi ailemizin ününe ün katıp gemilerinizin ambarlarında büyük kazançlar getirerek bize geri döneceğinizi biliyorum. O gün için yaşıyorum. Ama siz uzaklardayken ailemizin İngiltere'deki işlerinden tüm dikkatimi ve özenimi esirgemeyeceğimi bilmenizi isterim.'' Büyük oğlunun en içten iyi dileklerine kulak verirken Hal sandalyesinde arkaya yaslanmış, yarı kapalı gözlerle gülümsüyordu. Ama William konuşmasını üç üvey kardeşinin de adlarını katınca Hal hafif bir kuşku duymaya başladı. William'ın dile getirdiği duygular fazla abartılıydı. Birden gözlerini açınca William'ın masanın öbür ucundaki Tom'a baktığını gördü. Soğuk bakışlı kara gözleri ağzından çıkan sözlerin sıcaklığına öylesine ters düşüyordu ki Hal büyük oğlunun söylediklerinin pek azının içten olduğunu hissetti. William babasının kendisini süzdüğünü fark eder etmez kötü niyetini baskılayarak ona baktı. Yüzündeki anlam anında değişmiş, en çok sevdiği insanların yakında gidecek olmalarından dolayı duyduğu hüznü anlatır olmuştu. Bununla birlikte William'ın bakışlarında gördükleri Hal'in içini tatsız bir ön seziyle doldurmuştu. Bunun aynı sofrada bütün oğullarıyla son oturuşu olacağını hissetmişti sanki. Bahtımızın rüzgarları bizi ayırıp hepimizi kendi yoluna itiyor diye düşündü. Bazılarımız Highfield'ı bir daha görmeyecek diye aklından geçirince öylesine derin bir melankoli duydu ki bunu silkip atamadı. Onun yerine zorla gülümseyerek ayağa kalktı ve William'ın yaptığı konuşmaya bir karşılık olarak Tanrı yolumuzu açık etsin ve uğurlu rüzgarlar versin diye dilekte bulundu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 72.